Dördüncü ayrım. Teşhisinden emin bir doktor sükunetiyle cevap verdim. Çünkü Nusret'in birçok arızaları vardır ki o adam anlayamaz. Yengem vücudunun birçok parçaları asabiyetle kırmıldanarak sesini yükseltti. Ne gibi arzular? Bir genç kız ne isterse bu adam yapabilir. Rahat ettirmek, giydirip kuşatmak, iyi muamele etmek. Hayır yenge, bir genç kızın istediği şeylerin bu binde biri değildir. Devir değişti. Hele Nusret sefalet görmüş bir kız değil ki. Rahat etmek, iyi giyinmek onun için bir saadet olsun. O zaten rahat. O başka şeyler ister. Ne ister? Kendine yakın bir insan ister. Koskoca bir doktorla anlaşamaz. Bu adam Nusret'ten 16 yaş büyük. Yengemin daha fazla sinirlenmesinden çekinerek bahsi kestim. Fakat bunlar benim ilk görüşlerim. Siz o zatı daha evvelden tanıyorsunuz. Daha iyi bilirsiniz. Bütün bu konuşumda kendimden ummadığım bir itidal kendileriyle münakaşa edilmeyecek kadar haklı adamların itidalini göstermiştim. Paşa bir iki kısa kaka ile bana taraftarlığını ilan etmişti. Yengem piyanonun üstünden rastgele bir şey alarak dışarı çıktı. Bu aldığı şeyi sofada elinden atarak parçalamaması mümkündü. O kadar sinirli bir yürüyüşü vardı. Paşa ile aramda bir sükut oldu. Bu köşkün bütün kaderi ve sessizliğin içindeydi. Benim kaderimde bunun vahamiyeti hissediyordum. Hiçbir şey söylemeye cesaret edemedim. Paşa mırıldandı. Nusret senin kardeşin. Onunla beraber büyüdünüz. O senin kardeşin. Birdenbire hiç beklemediğim bu sözler karşısında hayretimi gizlemedim. Bu bir ihtar. Her şeyi bilen bir adamın ihtarı. Büyük bir cesaretle sordum. Yani sen onun iyiliğini istersin ve rastgele evlenmesini arzu etmezsin. Tevil mi ediyordu? Tasdik ettim. Mikrop. Doktorun kat'i istirahat emri üzerine çoğalan bir ihtiyatla merdivenlere ağır ağır iniyor, pansumanı yaptırmak için eczaneye gidiyordum. Aşağı katta yemek odasının önünden geçerken sert ve yüksek sesli bir münakaşa duydum ve derhal benden bahsediliyormuş gibi kulak kabarttım. Nusret'le annesinin sesi. Anne, diyor Nusret kendini bir mahkeme karşısında hararetle müdafaa edenlerin acı sesiyle. Bana söyleme bunları. İşitmek istemiyorum. İşitmelisin. Canını sokaktan buldun. Maazallah. Ses yavaşlıyor ve kelimelerin hepsini duyamıyorum. Mikrop. Sonra çekersin. Ses artıyor. Anladın mı? Çekersin. Şiddetli. Anne, ben vallahi ses azalıyor. Değil. Ses artıyor. Vallahi yaklaşmıyorum. Vallahi uzak duruyorum. Şakası yoktur kızım. Mikrop bu. Bana söyleme bunları. Ayırttım. Çatanına kaşığına işaret. Evin her tarafı mikrop. Daha fazla dinlemek istemeyerek yürüdüm. Hızla köşkün bahçesinden çıktım. Eczaneye gitmek istemedim ve evvela istasyonda bekleme odasında durdum. Benden bahsedilmediğine emin olmak için öteki ihtimallerin hepsini arıyor fakat bir tane bulamıyordum. Mikrop kelimesini hatırladıkça adeta isim söyleniyormuş gibi ancak benden bahsolduğunu anlıyordum. Pek mümkün ki yengem Nusret'le benim aramdaki mesafeyi çoğaltmak için hastalığımın sirayeti ihtimalinden istifade ediyordu. İçimde ani bir karar doğdu. Kendini tatbik ettirmek için muhtaç olduğu büyük enerjiyi de beraber taşıyan bu kararı vakit kaybetmeden fiile geçirmek istedim. Zira onun en kuvvetli düşmanı zamandı. Hemen o akşam evime dönmeye karar vermiştim. Pansumanımı yaptırdıktan sonra köşktekilere bu ani karara tabi göstermek için güzel bahaneleri arayarak yürüyordum. Henüz akşam olmamıştı. Köşke girdim. Evvela salona çıktım. Paşa orada. Nusret piyano çalıyor. Ben girince kalktı. Ona hiç bakmadan paşaya doğru yürüdüm ve hemen kararımı söyledim. Müsaade ederseniz ben bu gece eve gideceğim. Sebep olarak Erenköy Eczanesi'nde pansumanların iyi yapılmadığını söylüyordum. Paşanın canı sıkıldı. Hiç olmazsa ertesi gün gitmemini ısrar ediyordu. Ben de ısrar ettim. Fakat paşa adeta emretti. Yarın gidersin. Derin bir kederle karışık ince bir sevinçle kabul ettim. Nusret hiçbir şey söylemiyor ve bu sükutiyle beni anlayan tehlikeli bir mahluk gibi görünüyordu. Piyanosunu devam etti. Odaya Erenköy akşamları doluyordu. Her şeyin uzaklaştığı saat. Güneş ve renkler çekiliyor. Odada madeni eşyanın donuk parıltısı, her şeyde bir iç çekilişi, bir sönme, bir hafifleme var. En katı cisimler bile eriyor, Erenköy bayılıyor. Başımı arkaya salıveriyorum. Teslimiyet. Biraz evvelki azimkar hamlenin tersi. Nusret'in çaldığı havanın neşeli ritmini duymuyor. Yalnız melodideki ellemi duyuyorum. Köşke bu defa gelişimdeki ilk günü hatırlıyorum ve bana o gün başlayan bir hikaye bugün bitiyormuş gibi geliyor. Belki de bu köşkte son gecem. Nusret'e bakıyorum. Sade beyaz elbise ve piyanonun beyaz tuşları üstünde ağırlaşan eller. O da parçanın neşeli ritmini kaybediyor ve beyaz elbise, beyaz tuşlar, eller kararıyor. Gece. Paşanın sinirli sesi. Lamba. Kozmopolitlerin hücumu. Ertesi gece de beni köşkte kalmaya mecbur eden bir sebep çıktı. Annem geldi. Gece sofra kalabalıktı. Yengemin daveti üzerine Doktor Ragıp'la annesi de yemeğe misafir gelmişlerdi. Ben Nusret'in yanında oturuyordum ve basit mevzular içinde konuşulan şeyleri dinlemiyor, söze karışmıyordum. Bir aralık isminin geçtiğini duydum ve başımı kaldırdım. Ragıp Bey bana bakıyordu. Siz ne fikirdesiniz efendim dedi. Konuşulan şeyi takip etmediğimi bildiren bir hayret gösterdim. Paşa anlattı. Ragıp Bey diyorlar ki İstanbul'da gece yarıları üçer beşer kişi ellerinde birer kova siyah boya ile sokakları dolaşıyorlarmış. Ve nerede Fransızca bir ibare görürlerse derhal siyahla kapatıyorlarmış. Sen ne dersin? Almanlara yaranacağız diye 40 yıldır öğrendiğimiz lisanı bize unutturamazlar ya. Mevzuyu beğendim. Kime yaranmak olursa olsun güzel Türkçe dururken sokak levhalarına, tabelalara Fransızca ibareler yazılmasına aleyhtar olduğumu söyledim. Paşa ve doktor bazı kozmopolit fikirleriyle bana hücum etmeye başladılar. Paşa, Fransızlara sevgisini içtimai bir akitte seviyesine çıkarmak için nafile yoruluyor. Fransa'nın bizim kültürümüz üstündeki tesirlerine dair alelade tanzimat fikirlerini sıralıyordu. Doktorun samimi olup olmadığını bilmiyordum. Fakat onun bütün delili Türkçenin kıyafetsizliğini iddiadan ileri geçmiyordu. Reçetelerimizi bile Fransızca yazıyoruz diyordu. Ben o zaman fikirleriyle bu iki adamdan fazla mücehhez olduğumu anlamanın nefsi itimadiyle kuvvetli müdafaa ediyorum. Fakat sofrada en son hükmü verecek yüksek bir efkar umumiye yoktu. Benim mücerret nazaretimle karşı muarızlarımın müptezel teşbihler ve müşahhas delillerle müdafaa ettikleri tez bu cahil efkarı umumiyeyi aldatabilirdi. Benim en zayıf tarafım buydu. Biraz Nusret'ten ittifak bekliyordum. Aksi oldu. Nusret de şiddetle muarızlarıma katıldı. Ben kuvvetlerimin yekuniyle münakaşaya girdim ve şahlandım. O derece ki paşa bana çok kızıyor ve tecrübesizliğimden, cehaletimden başlayarak izzeti nefsimin daha derin taraflarına kadar hücum ediyordu. Münakaşa tehlikeli bir şiddet aldı. Paşanın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Boğazını sıkıştırdığı havluyu bollatıyor ve bastırıyordu. Ben de rengimi kaybetmiş olacaktım. Kadınların gözlerinde korkunun ve endişenin kamaşılmaları vardı. Birdenbire susmayı tercih ettim. Paşa, sati zaferini teyit eden birçok tarafsızlıklar ediyordu. Beni susturan şey nefretimdi. En basit içtimai davaları anlamayacak kadar yabancı tesirler altında şahsiyetlerini kaybeden bu insanlara münakaşaya mecbur olmanın küçüklüğünden muzdariptim. Türkiye'de ecnebi mekteplerinin kuvvetli silindirileri altında yamsası olan kafaların kesilmesinden başka çare görmüyordum. Ecnebi mekteplerini işgal suretiyle manevi kapitülasyonları kaldırdığı için hükümeti beğeniyordum. Bu mekteplerin benim aşkımda rol oynayacak kadar ileri gideceklerini evvelce tahmin edemediğim halde. Sofradaki münakaşanın çirkin bir çocuğu doğdu. Sükut. Ruhlar acılaşmıştı ve güzel bir mevzuya girilemiyordu. Ben salondan erken çıktım ve yattım. Uyuyamadım, ağrılarım arttı. Fakat ruhi azabıma nispetle çok asil, sade, saf olan et ızdırabımı o gece sevdim. Korkunç yarın. Yengemin annemi ısrar üstüne köşkte birkaç gece kalmaya mecbur olmuştuk. Fakat her şey değişti. Münakaşa gecesinden sonra Nusret'le dargın gibiydik. Ne geceleri havuz başında buluşuyor, ne gündüzleri kükürt serpmek için bağa gidiyorduk. Paşa'ya da roman okuyamıyordum. Kitap yarıda kalmıştı. Uzviyetim de fena haldeydi. İştahım kaçtı. Yaralarım fena, ağrılar çoğaldı. Pansumanımı yapan eczacı bedbin müşahedelerini benden gizlemedi. Rengim de soluyordu. Beni köşkte birkaç gün daha kalmaya mecbur eden annemin gelişi bütün bu felaketlerin başlangıcı olmuştu. Köşkün derinliklerinde cereyan eden ruhi bir stratejiden haberi olmayan bu kadın yengeme her fırsatta Doktor Ragıp'ın medhinde idiyordu. İstikbalime dair içimden fena işaretler almaya başladım. Üstüme devamlı bir melankoli çöktü. Her an susturan ve sarartan o derin elemlerden biri ki beni kendi içimde de uzaklaştırıyor, ruhumu haritasını bilmediğim ıssız adalara götürüyor, beni kendi hudutlarımın dışına sürüyordu. Bir gün yukarı sofa balkonunda oturuyor, bağlara bakıyordum. Haziran, öğle vakti. Erenköy